Ayrım 9, sayfa 105. 3-3-3. İlişkiler ve görüşmeler. PKK ABD askeri ve diplomatik temsilcileri 1990'ların ortalarından beri görüşmeler yürüttü. ABD'li subaylar Kandil Dağı'nda PKK liderleri Nizamettin Taş, Halil Ataç, Ali Haydar Kaytan ve Dursun Ali ile düzenli toplantılar yaptı. Can Dündar, Genelkurmay kaynaklarına dayanarak bu görüşmeleri 18, 19, 21, 23 Ocak 2003 günü Milliyet'te fotoğraflarıyla yayınladığı zaman ABD Büyükelçisi Pearson yalan diye ateş püskürmüştü. WikiLeaks belgeleri yayınlanınca ABD Büyükelçisi'nin yalan söylediği ortaya çıktı. Dipnot, WikiLeaks belgesi için bakınız taraf 30 Mart 2011. ABD Dışişleri Bakanlığı kriptoları ABD yetkililerin PKK yöneticileriyle 1994 yılı başında yaptığı görüşmeleri ortaya koydu. Bu görüşmelerin resmi olduğunu ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin 24 Mart 1994 tarihli yazısı açıkça belirtiyor. ABD'nin PKK ile ilişkileri kurumlar düzeyindedir ve herkesin gözleri önündedir. PKK'nın yönetimindeki Kürdistan Ulusal Kongresi 2002 yılı Ocak ayında NATO merkezinin bulunduğu Brüksel'de ABD'nin izni ve desteğiyle toplandı. Belçika hükümeti ABD'nin rızasıyla ev sahipliği yaptı. Toplantıdan 3 ay sonra Nisan 2002'de Zübeyir Aydar, Remzi Kartal ve Nizamettin Tovuş'tan oluşan 3 kişilik bir heyet Kürdistan Ulusal Kongresi'ni temsil eden ABD'yi ziyaret etti. Heyet ABD'nin çeşitli kurumları tarafından kabul edilerek görüşmeler yürüttü. ABD'li bir albay PKK Başkanlık Konseyi ile 11 ve 16 Temmuz 2003 günlerinde görüştü. Dipnot Mehmet Ali Güller, Aydınlık 28 Ocak 2013. PKK lideri Murat Karayılan, 2003-2004 yıllarında ABD ile görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Dipnot Radikal, 29 Ekim 2010. PKK'nın ABD temsilcisi Kani Gulam, 12 Mart 2004 günü ABD Kongresi'ndeki bir toplantıya çağrıldı. Dipnot Habertürk, 6 Şubat 2011. Obama, 2009 yılı Nisan ayında Türkiye'ye geldiği zaman mecliste yaptığı görüşmede DTP lideri Ahmet Türk'e PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini açıkça ifade etti. Bu gerçekte bütün ayrıntıları WikiLeaks belgelerinde ABD Dışişleri Bakanlığı yazışması olarak yayınlandı. Habertürk, 6 Şubat 2011. 3-3-4 Askeri İşbirliği. ABD ve Belçika Devleti PKK'ya 1980 öncesi ve sonrasında binlerce İspanyol mavzeri verdi. 28 Temmuz 1977'de Belçika gümrüğünden 1350 adet İspanyol mavzeri kaydıyla çıkan silahlar 12 Ağustos 1977 günü Türkiye'nin İpsala gümrük kapısında yakalandı. Dipnot Gümrük müfettişi Necati Can'ın hazırladığı raporda bu silahların PKK'ya gittiği saptandı. İspanyol mavzerleri Türkiye sınırına gelince düzenlenen sahte faturalara göre dekorasyon malzemesi ve lamba ayağı olmuştu. Aynı cins İspanyol mavzerleri daha sonra PKK'da yakalandı. Yakalanan silahların Türkiye'ye girmesi için CIA'nin ve Yunan istihbaratında CIA ile birlikte çalışan görevlilerin görev yaptığı yine resmi raporlarla belirlendi. NATO karargahına ev sahipliği yapan Belçika, terör örgütlerinin desteklenmesi ve yönetilmesi işini ABD'nin denetim ve desteğiyle yürüttü. ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli albay Jim McDonald, 1991 yılı Ekim ayında Washington'da yayın yapan Public Broadcasting Service, PBS adlı televizyonun Frontline adlı programında ABD yönetiminin bilgisi altında Kürt örgütlerine silah sağladıklarını bütün dünyaya ilan etti. Dipnot Turan Yavuz, ABD'nin Kürt Kartı, Otopsi Yayınları, 2. basım İstanbul 2003. ABD'ye bağlı olarak çalışan Gladio'nun Türkiye kolu PKK'ya 1990 sonrasında da silah sattı. Susurluk davasında kayıp silahlar olarak bilinen ve silah tüccarı Erteş Tinar aracılığıyla İsrail'den alınan silahların bir kısmı Hizbullah'a verilirken, bir kısmı da Doğu bölgesinde Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım aracılığıyla PKK yöneticilerinden Şemdin Sakık'a teslim edildi. Dipnot, Aydınlık 19 Nisan 1998 tarihli sayısında Çiller özel örgüt diye anılan örgütlenmesinin PKK'ya silah sattığını ayrıntısıyla yazdı. ABD 2003 Mart'ında Irak'ı işgal edince silah depolarının PKK'nın eline geçmesini bilerek göz yumdu. Depolarda 190 bin silahın bulunduğunu ABD kaynakları belirtiyor. Bunların önemli bir bölümü PKK'nın silahı oldu. Dipnot Max Drews, Amerika Kovadis der Politisch und Wirtschaftliches Standort der Valentinian zaten Hansace Verlagstand 1 Juli 2008 Hamburg sayfa 95. Böylece ABD'nin TSK'ya istihbarat yardımı yaptığı iddiaları da ABD resmi belgelerle yalanlanmış oluyor. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in hazırladığı raporda saptandığı üzere Körfez Savaşı sonunda hem Irak'ın silah depolarında hem de peşmergelerin elinde bulunan bir kısım silahların PKK'nın eline geçmesini CIA sağladı. Bu bilgiyi ABD Dışişleri Bakanlığı'nın iç çalışmaları da doğruladı. WikiLeaks belgelerinde Irak'taki ABD güçlerinin PKK'ya yardım amacıyla çok büyük miktarda silahı bilerek örgüt üyelerine bıraktığı belirtiliyor. Dipnot, Milliyet 26 Kasım 2010. Yine aynı raporda incelikten kalkan çekiç güce bağlı uçakların PKK'ya havadan malzeme attığı belirtilmektedir. Dipnot, çekiç gücün Kuzey Irak'ta bir kukla devlet kurduğunu daha o zaman belirleyen bu rapor 28 Ekim 1995 tarihli Aksiyon dergisinde yayınlandı. Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Doğan Güreş, Bölge Asayiş Komutanlarından Emekli Orgeneral Necati Özgen bu bilgileri doğrulayan açıklamalarda bulundular. 1994 yılında Türk ordusunun envanterinde M16 PYD tüfeği yokken PKK'lılardan M16 ele geçiriliyordu. Pentagon bu olayı yıllar geçtikten sonra 2007 Ağustos ayında doğruladı. 2011 yılı Mart ayında Hatay'da ele geçirilen PKK timinin tamamı ABD özel kuvvetlerinin kullandığı M16 silahlarıyla donatılmıştı. Dipnot Aydınlık 6 Nisan 2011. ABD 1996 yılında CIA peşmergesi adı verilen 2000 kadar silahlı elemanı Türkiye üzerinden önce Guam adasına taşıdı, sonra ABD'ye götürüp eğitti. Bu peşmergelerin Kürt Yahudisi olduğu yazıldı. Dipnot Serdar Turgut, Habertürk Gazetesi 12 Eylül 2011. ABD Özel Kuvvetleri Delta Force, Irak'ın kuzeyinde PKK'yı eğitti ve donattı. Kamplarda Stella füzesi, havan bomba atar, sabotaj ve silah eğitimi yapıldığı saptandı. Dipnot, ABD'nin özel kuvveti olan 4000 kişilik Delta Force birliklerinin Kuzey Irak'ta CIA peşmergelerini eğittiği, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Observer gibi Avrupa gazetelerinde ve Londra'da çıkan El Hayat adlı Arapça gazetede yayınlandı. Delta Force'un PKK'yı eğittiği bilgisi Rusya Federasyonu yetkilileri tarafından Türkiye'ye iletildi. 14 Ekim 2001 tarihli Aydınlık bu haberi Delta Force PKK'yı savaşa hazırlıyor başlığı yayınladı. Aynı bilgi N.Ç adlı Sefkan Kod isimli PKK mensubunun itiraflarında da ayrıntılı olarak yer alıyor. Bakınız Aslan Bulut, Yeni Çağ, 16 Ağustos 2012. PKK'nın Kuzey Irak'taki kuvvetlerinin eş güdümünü 25 kişilik Amerikan askeri timi sağlıyordu. Bu timin şu unsurlardan oluştuğu kamuoyunun bilgisine sunuldu. 1. Gayri nizami harp unsurları. 2. Terör ve karşı terör uzmanları. 3. Genel kontrol uzmanları 2 kişi. Dipnot. Bu bilgide İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından 23 Temmuz 2003'te kamuoyuna duyuruldu ve bugüne kadar teratlarca yalanlanmadı. Bakınız Aydınlık 27 Temmuz 2003 sayı 836 sayfa 8-9. ABD Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki depolarından C4 ve A4 patlayıcıları KDP üzerinden kaçakçı korucular aracılığıyla PKK'ya verildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt bu bilgiyi doğruladı ve kamuoyuna açıkladı. Dipnot Aslan Bulut, Yeni Çağ, 16 Ağustos 2012. Bizzat Türk komutanlarının saptadığına göre TSK'nın askeri harekatında ABD Özel Kuvvetleri PKK ile birlikte savaştı. O tarihte Genelkurmay 2. Başkanlığı görevinde bulunan Orgeneral Ergün Saygun, 2008 Şubat'ındaki kış harekatında ABD Özel Kuvvetleri ile PKK'nın Türk ordusuna karşı omuz omuza savaştıklarını yazdı. Dipnot, Ergün Saygun, Türk ordusuna Balyoz, Kaynak Yayınları 1. Basım İstanbul Eylül 2012 sayfa 355. 3.3.5 Parasal Destek. CIA uyuşturucu ihalesinin önemli bir bölümünü PKK'ya vermiş bulunuyor. PKK'nın en önemli gelir kaynağının uyuşturucudan olduğunu çok sayıda PKK görevlisi Avrupa mahkemelerinde itiraf etti. Bütün dünya bilmektedir ki uyuşturucu ticareti CIA'nin denetiminde yürütülmektedir. CIA ve Süper NATO birçok terör örgütünü uyuşturucu ihalesi vererek desteklemekte ve denetlemektedir. Fransız Gizli Servisi DST'nin PKK'nın uyuşturucu ticaretine yasak koymadığı, bizzat PKK'nın Avrupa kasası olduğu belirtilen Nedim Seven, Fransız mahkemesini de açıkladı. Dipnot, Hürriyet 29 Haziran 2011. Abdullah Öcalan'da yakalanıp Türkiye'de sorgulandığı zaman PKK'nın uyuşturucu gelirlerini itiraf etti ve örgütü suçladı. Dipnot: Abdullah Öcalan, Özgür İnsan Savunması, Mezopotamya Yayınları 2003. CIA PKK 27 Aralık 2002 günü hayali cam sehpa ithalatını ödemesi perdesi altında 125 milyon dolar verdi. Para ABD'den Little Ford isimli iş adamı tarafından banka havalesi yolunda Suriye'deki PKK'lı bir iş adamına yollandı. Dipnot: Aydın Akın haberine göre Rusya kaynaklı olan bu bilgi Türk devletinin yaptığı araştırmalarla da doğrulandı. ABD'nin PKK'ya 125 milyon dolar verdiği Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı dosyada yer aldı ve ABD Genelkurmay Başkanı Myers ile yapılan görüşmede de gündeme getirildi. CIA'nin PKK'ya 125 milyon dolar verdiği haberleri ABD resmi makamları ve PKK tarafından yalanlanmadı. Kapak haberi Aydınlık 5 Ocak 2003. PKK'nın ABD'nin denetimindeki parasal kaynaklarca desteklendi. Bunun bir örneğini Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Müdürü Bartu Soral bütün ayrıntılara kitap yazarak anlatmıştır. Birleşmiş Milletler'in kırsal kalkınma için ayırdığı 37 milyon dolar, sivil toplum örgütleri üzerinden PKK'nın denetlediği bir kaynak olarak kullanılmıştır. Dipnot: Bartu Soral, Kurt Kapanı, Kaynak Yayınları İstanbul, Ekim 2010. 3.3.6. ABD planına göre Kürdistan'ın başına PKK getirilir. Soldaki arkadaşlar Barzani ve Talabani ile PKK arasındaki çelişmelere dikkat çekiyorlar. Evet, böyle bir çelişme olduğu meydandadır. ABD'nin ikinci İsrail'in Büyük Kürdistan tepesine Barzani ve Talabani oturtmak istediğini de belirtiyorlar. Burada duralım. ABD'nin Kuzey Irak'ta Barzani ve Talabani dışında şu anda bir seçeneği yok. Talabani'nin 10 yıllardır yönettiği Soran bölgesinde iktidarda olan KYB, İran ile ilişkiler içinde ve Irak'ın birliğini gözeten bir siyaset izliyor. Başka Kürt aşiretleri Irak'ın birliğinden yanalar ve önemli bir silahlı güçleri var. Peki ABD'nin Türkiye'nin güneydoğusunda PKK dışında bir seçeneği var mı? O da yok. ABD bunu da çok iyi biliyor. Gerçi Fethullahçılık Güneydoğu'da Barzani ve Talabani benzeri bir güç olarak örgütleniyor ancak silahlı bir gücü yok. Bunu elverişli de değil. Öte yandan Hizbullah da bölgede PKK ile rekabet edebilecek güçlü güce sahip değil. Suriye'nin kuzeyine gelince PKK'nın kolu olan PYD'nin en etkin Kürt örgütü olduğu kabul ediliyor. Yakın zamana kadar her dönemde ABD'nin PKK'yı artık tasfiye kararı aldı ve PKK'ya silah bırakacağı söylentisi yayılırdı. Hatta Barzani ve Talabani de bu planın içinde gösterilirdi. Bu hurafenin sola yansıması ise PKK'nın ABD karşıtı bir konumda olduğu iddiasıydı. Son barış açılımından sonra bu söylentiler de piyasadan çekilmiştir. Artık herkes görmektedir. ABD bırakalım tasfiye kararı almasını PKK'yı yasallaştırmış, bölgede iktidar örgütü ve AKP'nin iktidar ortağı haline getirmiş ve silahlandırmıştır. PKK'nın silahlı gücünü koruması ve hatta geliştirmesi ABD için stratejik önemlidir. PKK'nın silahları bırakacağı türünden lafların kamuoyunu aldatma yönelik olduğu artık apaçık ortadadır. PKK'ya gelince bırakalım ABD karşıtlığını bütün planını ABD'nin Orta Doğu siyasetinin başarısı üzerine kurmuştur. PKK ABD'nin Büyük Kürdistan planında yönetimin rakipsiz adayıdır. ABD bunu başarabilecek mi? Ayrı soru. Plandan söz ediyoruz. Önce solcularımız ve herkes kafasını berraklaştırmalıdır. ABD ve İsrail'in Orta Doğu tasarımının merkezinde Büyük Kürdistan bulunmaktadır. 1991 1. Körfez saldırısından beri esas hedef Kerkük'ten Diyarbakır'ın kuzeylerine ve hatta İskenderun ve Lazkiye'ye kadar uzanan ikinci bir İsrail kurulmasıdır. Akdeniz'e çıkış kapısı stratejik önemde görülmektedir. Çünkü bu devletin yaşama şansı buna bağlıdır. ABD bir süper devlet olarak çok iyi bilmektedir ki Kerkük'ten Türkiye'nin içlerine ve Akdeniz'e kadar uzanan bir toprak parçasını Barzani ve Talabanilerle denetleyemez. ABD PKK'yı tek seçenek olarak kabul etmektedir. Nedenleri nesneldir ve ABD her büyük devlet gibi nesnel gerçeklere dayanan politika izlemek durumundadır. 1. Nüfus üstünlüğü. Türkiye Kürtlerin nüfusu Kuzey Irak Kürtleriyle karşılaştırılmayacak kadar büyüktür. 2. Toplumsal ekonomik koşullar. Feodal ilişkiler Türkiye Kürtleri içinde Irak Kürtleriyle karşılaştırılamayacak oranda çözülmüştür. Bu nedenle ABD 4 ülkenin Kürtlerini Kuzey Irak'tan denetleyemez. Türkiye Kürtleri üzerinden yönetmek zorundadır. Türkiye Kürtlerinin feodal ilişki ve kültürün çok daha güçlü olduğu Irak Kürtleri üzerinden denetlemek olanaksızdır. Ama daha aydınlanmış ve feodal bağlardan daha çok kurtulmuş Türkiye Kürtleri üzerinden Irak, İran ve Suriye Kürtlerini denetlemek olanaklıdır. 3. Gelişmişlik düzeyi. Türkiye Kürtleri daha moderndir ve daha örgütlüdür. 4. Askeri üstünlük. PKK Türkiye'nin tarihsel askerlik birikiminden çok şey almış ve önemli deneyim kazanmıştır. ABD Kürdistan'ın askeri gücünü ancak PKK'ya dayanarak oluşturabilir. Barzani ve Talabani PKK'ya rakip olamazlar. 5. Yönetme seçeneği. Kuzey Irak Kürtleri Türkiye Kürtlerini yönetemez. Ama Türkiye Kürtleri diğer Kürtleri yönetebilir. Türkiye Kürtlerinin bütün Kürtleri birleştirme ve yönetme yeteneği Barzani ve Talabanilerden çok üstündür. Bütün bu nedenlerle 2. Sahil'in kuruluşunda ABD'nin tek seçeneği PKK'dır. ABD'nin PKK'yı 2. Sahil başına geçirme tasarımı plan olarak kalmamıştır, uygulanmaktadır. PKK da ABD olmadan amacına ulaşamayacağını çok iyi bilmektedir. 1991'deki 1. Körfez saldırısından bu yana yaşananlara şöyle bir göz atalım. ABD, Irak'ın kuzeyinde kukla devleti kurduktan sonra Türkiye'nin güneydoğusunda da PKK'nın iktidar olmasını desteklemiştir. Orada PKK'nın fiilen bir özel yönetim kurması ABD ve AB sayesinde olmuştur. ABD işgali olmasa bunlar olmazdı. Sonuç olarak Güneydoğu'da bir PKK otoritesi yaratıldı. ABD'nin bölge yönetimi için bir başka seçeneği bulunmadığı gibi bu otoritenin de ABD'nin oluşturduğu koşullarda ve AB desteğiyle kurulduğu çok açıktır. Bütün bunlardan sonra olmayacak tek şey ABD'nin PKK'dan vazgeçmesidir. Washington yönetimi İsrail'in yanında ikinci bir İsrail dikmekle başarılı olsa o ikinci İsrail'in tepesine PKK'yı oturtacaktı. Ancak artık nafile. Barzani ve Talabani ile PKK arasındaki çelişmeleri ABD'nin bulunduğu konumdan bakmak gerekir. ABD'nin PKK'ya güvenmemesi için hiçbir neden bulunmuyor. PKK'nın Türkiye, İran ve Irak'ın ortasındaki bir ikinci İsrail'i yönetirken ABD'nin denetim dışına çıkma veya ilerici programları uygulama gibi bir şansı yoktur. Kürt halk kitlelerinin emperyalizmden bağımsız, özgürlük ve barışı yönelen bir pratik içine girmesi için tek şans Türkiye halkı ile birleşmesidir. Tek şans milliyetlere göre aynı örgütlenmenin son bulmasıdır. Bunu başarmak için PKK'nın ağzına bakmak büyük gaflettir. Yapılacak tek iş bizim halkımız olan Kürt taşlarımızı bütün Türkiye halkı ile birlikte örgütlemektir. Çeşitli sol örgütler bu işin zor olduğunu söylüyorlar, doğrudur ama zaten devrim zor bir iş. Daha önemlisi İşçi Partisi dışındaki sol örgütlerin Kürt sorununa ideolojik ve siyasal bakışlarında gericiliktir. Emperyalizmin böl ve yönet siyasetini kabul etmişlerdir. Onlara göre bölgemizde halkları milliyetlere ve örgütlemek için geçerlidir. Sözüm ona internasyonist olma iddiasındadırlar ancak örgütlenmede bölücüdürler ve dolayısıyla devrimin dışındadırlar. Bölücü ve dar milliyetçi ideolojik duruşları nedeniyle Kürt köylüsünü ve Kürt emekçilerini bütün Türkiye halkıyla birlikte örgütlemekten vazgeçmişlerdir. Bu nasıl sosyalistliktir? Hangi başarılı sosyalist pratikte bunun örneği vardır? Bu soruya da ilgilenmemektedirler. 3-4. PKK'nın işbirlikçi büyük sermaye ve cemaatleriyle beraberliği. 3-4-1. TÜSİAD ve TESEV gibi büyük sermaye örgütleriyle işbirliği. Bir an için devrimin zeminini oluşturan Türkiye ve emperyalizm arasındaki çelişmeleri bir kenara bırakalım ve PKK olayına Türkiye içindeki sınıfsal çelişmeler açısından bakalım. Ve elbette somut pratikte bakalım. PKK Kürt sorununun çözümü dediği temel ortamda kimlerle birlikte hareket etmektedir? TÜSİAD ve TESEV ile. TÜSİAD ve TESEV hangi sınıfın örgütleridir? Mafyalaşmış işbirlikçi büyük sermayenin. Bu örgütler hangi devletlerle işbirliği halindedir? ABD, İsrail ve AB ülkeleriyle. Abdullah Öcalan avukatları aracılığıyla 4 gazeteciye selam yolladı ve Kürt sorununu onlarla birlikte çözme pratiğini yürütüyor. İsimler Atlantik'in istihbarat örgütleriyle içli dışlıdır ve birlikçi büyük sermayenin en güvenilir basır memurlarıdır. Cengiz Çandar, Hasan Cemal, Yasemin Çongar, Ahmet Altan. 3-4-2. CIA ve Mossad tertiplerinde oyunculuk. Bu gazetecilerden Cengiz Çandar ve Hasan Cemal'in sonrasının sofrasında CIA, Mossad ve MIT yetkilileriyle ünlü buluşmasını Türkiye'mizin solcuları herhalde ilk kez bu kitapta okumuyorlar. Tarih 18 Şubat 2005. Yer İstanbul Bebek'te İtalyan lokantası. Gündem Kürt sorunu. Bebek buluşmasına katılanlar. ABD mafya sermayesinin ünlü Yahudilerinden Soros. ABD'nin CIA ajanı Büyükelçisi Eric Edelman. CIA Mossad ilişkilerinin köşe taşlarından ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mark Paris. ABD'nin eski Türkiye temsilcisi Karen Fok. Paris'te diplomatik çevrelerde Mossad'ın eniştesi diye ün yapan eski MİT müsteşarı Sönmez Köksal. Soros destekli ve İsrail'le sıkı fıkı ilişkileriyle ünlü büyük sermaye kuruluşu TESEV'in yönetim kurulu başkanı Can Paker. TRT eski genel müdürü Cem Duna. Sosyalizmin en büyük düşmanının safına geçmiş dönekler, CIA, Mossad, MIT ve Fethullah Gülen yandaşları hepsi bir arada. Cengiz Çandar'ın Soros İsrail destekli TESEV hazırladığı rapor, Abdullah Gül, Abdullah Öcalan ikisinin raporu sayılabilir. Cengiz Çandar'ın deyişiyle kısaca iki Abdullah raporu. Hasan Cemal ise KCK Başkanı Murat Karayolan'ın halkla ilişkiler memuru olarak göreve devam ediyor. Kadro Turgut Özal ve Tansu Çiller döneminden beri CIA Mossad bağlantılı kuryelik işlerinin içindedir. Ayrımın sonu. Sayfa 116.